Ayrım 12.
Israrlı çabalara dayanamamış, nihayet sonunda o da aşka karşılık vermiş. Ama birkaç gün süren duygusal yakınlaşma ve sonra ilk bedensel yakınlık her şeyin bitmesi için yetip de artmıştı. Sanki Casanova'nın bunca ısrarı ve yaşadığı duygusal altüst oluş yalnızca bu birkaç gün içindi. Kadın henüz hayatında ilk kez aşkın coşkusunu yaşarken ve daha ne olduğunu anlayamadan adam tam bir geri çekilme yaşamaya başlamıştı. Düne kadar kadını kazanmaya yönelik ısrarı şimdi tersine dönmüş, bir yolunu bulup onunla görüşmemeyi başarabilmek tek amacı haline gelmişti. Kadınsa çaresizdi, onurunu ayaklar altına alarak ve hatta yakalanma riskini göze alarak adamla görüşebilmek için inanılmaz yollar deniyordu. Bütün bunları kendisine yakıştıramıyordu. 20'li yaşlardaki üniversite öğrencisi kızı yaşasa bile kaldıramayacağı olaylar şimdi onun başına geliyordu. Her şeyi, bu kabusu unutmak istiyordu. Bu isteğinden ve hayattaki her şeyden bir tek koşulda vazgeçerdi. O geri dönse ve sevdiğini söylese. Bu örnekler çoğaltılabilir. Psikiyatri alanındaki her klinisyen böyle birçok örnekle karşılaşmaktadır. Aşk diye anlatılan yaşantı kimi zaman psikolojik destek ve yardım olmaksızın sürdürülemeyecek kadar zorluklarla doludur. İşte bu yüzden DSM-4 bu yaşantıları pek açık seçik olmamakla birlikte klinik ilgi odağı olabilecek diğer durumlar bölümünde ilişki sorunları başlığı altında eksen bir tanısı olarak sınıflandırmak zorunda kalmıştır. Şüphesiz böyle yapmakla ampirik bakıştan kaynaklanan bir gereksinim belli ölçülerde giderilmiş olacak ama tanı sorununu çözümlemek, klinisyenin bu tabloyu yeterince kavramasında ve bu insanlara nasıl bir psikiyatrik hizmet üretmesi gerektiği konusunda hiçbir işe yaramayacaktır. Aşk yaşantılarının ve kimi zaman psikiyatrik desteği zorunlu kılan psikopatolojik görünümlerin uygulamada karşılaşılma sıklıkları göz önünde bulundurulduğunda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmalarına aşk yaşantılarının patolojik görünümlerinin nasıl ayırt edileceklerinin ve hangi durumda ne tür bir yardım, tedavi yaklaşımının gerekli olduğunun belirlenmesine gereksinim vardır. DSM-3R'den beri tanrısal bozuklukların bir alt tipi olarak ele alınan erotomani gibi psikotik durumların anlaşılabilmesi için de böyle bir gereksinimin karşılanması zorunludur. Kaldı ki aşk patolojileri böyle birincil görünümlerinin yanı sıra ruhsal rahatsızlıkların seyri sırasında ikincil olarak da sıkça ortaya çıkabilirler. Bu yazıda başka birçok klinisyenin de çaba gösterdiği bu konularda bir ilk adım olarak birincil, primer, aşk patolojileri için psikodinamik yaklaşım içinde geliştirilmiş ama ampirik gereksinimleri karşılayabilecek şekilde genişletilme olanakları bulunan savunma düzeneklerinin matürden immatüre doğru kullanımlarını esas alarak şekillendirilmiş bir spektrum bakışı önereceğiz. Aşk patolojilerinin yer aldığı bu spektrum bozukluklarının tamamına ise karşılıksız aşk sendromu adını vereceğiz. Çünkü karşılıksız nitelemesi birincil aşk patolojilerinin tümünde ortak olarak bulunmakta, gerçek bir ilişki olsun ya da olmasın aşk patolojisi yaşayan kişinin bu yaşantıyı yeterli bulmayarak patolojik savunmalara yöneldiğine işaret etmektedir. Aşkı ve aşk patolojilerini inceleyebilmek için İlk yapılması gereken insan arzusunun niteliğini nasıl kavradığımızı ortaya koyabilmektir. Örneğin bugün çoğumuzun bakışına göre insan arzusunun diğer canlıların arzulamalarından hiç de belirgin bir farkı bulunmamaktadır. Gereksinim, istek ve arzu kavramlarının hepsi hemen hemen aynı anlama sahiptir ve insan bedenindeki organik bir işlevin zorlamasıyla ilgilidirler. Biz ise insan arzusunun niteliği sorununun çözümünde Hegel'in efendi köle diyalektiğindeki bakışının oldukça yarayışlı olduğunu düşünüyoruz. Hegel'e göre insan istediği ya da iyi bir deyişle bir bireyi özgür ve bireyselliğinin özgürlüğünün, tarihinin ve sonuç olarak da tarihselliğinin bilincinde kılan antropogene, insan kılan, istek hayvanın duyduğu istekten, doğal, yalnızca yaşayan ve hayatı hakkında yalnızca bir duyguya sahip olan varlığın isteğinden gerçek, pozitif, veri olan bir nesneye değil de başka bir isteğe yönelmesiyle ayrılır. Böylece örneğin erkek ve kadın ilişkisinde istek, eğer biri diğerinin bedenini değil de isteğini isterse, eğer o istek olarak isteği elde etmek, kendinin kılmak isterse, yani istenmek ya da sevilmek yahut insan olması bakımından değerli olarak insan bireyi gerçekliğinde kabul edilmek isterse, bu insani bir istektir. Başka bir deyişle, insani antropogen, insan kılan, öz bilinci ve insani gerekliliği doğuran isteklerin tümü, sonuç olarak kabul edilme isteğinin bir sonucudur. İnsan bir başka insana kendini empoze etmeyi, ona kendini kabul ettirmeyi istediği ölçüde insandır. Başlangıçta henüz diğeri tarafından kabul edilmediği sürece onun eyleminin hedefi bu diğeridir ve onun insan olarak değeri ve gerçekliği bu diğeri tarafından kabul edilmesine bağlıdır. Hayatın anlamı bu diğerinde yoğunlaşır. Hegel'in köle efendi diyalektiğindeki bu bakışı psikiyatri dünyasında ilk yankısını Fransız psikanalist Lacan'ın çalışmasında bulur. Lacan, Hegel'in tezinden insan isteğinin diğer canlıların isteklerinden farklı olarak fiziksel gereksinimlerin karşılanmasının yanı sıra bir de sevgi ve tanınma isteğini de kapsadığı ve sorunun ancak özneler arası bir bağlamda ele alınabileceği sonucunu çıkartır. Lacan bu nedenle istek ile arzu arasında bir ayrım yapar. İstek bedenin gereksinimlerinden kaynaklanır ve daima kendine özgü bir biyolojik öge taşır. Ama arzu asla istek ile aynı şey değildir. Arzu her zaman isteğin hem ötesindedir hem de ondan önce vardır. Arzu isteğin ötesinde var olur demek, arzunun isteği aştığı yani sonsuz olduğu anlamına gelir. Çünkü arzuyu doyurmak olanaksızdır. Arzu her zaman söylenemez, olanı imlediğinden hiçbir zaman doyurulamaz. En özgeci olanları da dahil olmak üzere bütün insan eylemleri başkasını tanımak yoluyla ortaya çıkar. Bu nedenle her kendini tanıma arzusu aslında bir biçimde başkasını tanıma arzusudur. Arzu, arzu için arzulamak, yani başkasının arzusunu arzulamaktır. Lacan için insan gereksinim, istek ve arzu arasındadır. Bunların nerede başlayıp nerede bittikleri bir türlü bilinemez. Örneğin ağlayan çocuğa annesi bir parça çikolata verdiğinde çocuk hiçbir zaman annesinin bu eyleminin kendi gereksinimlerinin giderilmesi için mi yoksa bir sevgi gösterisi olarak mı gerçekleştirildiğini bilemeyecektir. Zaten bir bakıma arzunun gelişmesinin temeli de isteğin yarattığı bu düş kırıklığıdır. Arzuya Hegelci bakış, daha sonra nesne ilişkisi ve kendilik psikolojisi kuramlarında belirgin biçimde ortaya çıktı. İnsan ilişkisine, insan varoluşuna yapılan basit eklemeler değil, bizzat varoluşun kendisi olarak bakan bu kuramlar sayesinde insan psikiyatrideki bilimsel yalnızlığından kurtulma şansına kavuştu. Yine bu kuramlar sayesinde aşk gibi arzulamanın katışıksız biçimde kendini gösterdiği insan ilişkisi formlarını ayrıntılarıyla ele alıp inceleme fırsatı doğmuş oldu. İşte biz karşılıksız aşk sendromu kavramının Hegel'in felsefi antropolojisindeki insan arzusuna bakışından ve ilişki merkezli psikodinamik yaklaşımların sunduğu olanaklardan yararlanarak bir başka insana yönelik arzunun karşılıksız kalması halinde ortaya çıkacak tablolara kullanılan savunma düzeneklerinin matürden immatüre doğru dağılımlarını içeren bir spektrum içinde açıklama getirilebileceğini düşünüyoruz. Bu düşüncemizi yukarıdaki görece daha olağan örneklere ek olarak bazı ağır vaka örnekleri sunduktan sonra daha ayrıntılı biçimde tartışacağız. Vaka 1. 35 yaşında bekar ilkokul mezunu bayan hasta. Ellerinde titreme, çarpıntı, sinirlilik, ağlama, bağırma, kırıp dökme yakınmalarıyla başvurdu. Ailenin 5 kız çocuğundan en küçüğü. Okul başarısızlığı nedeniyle ilkokulu 7 yılda bitirdikten sonra orta öğrenimine devam etmemiş. Gençlik yıllarından beri kavgacılık, huzursuzluk, sürekli bedensel yakınma getirmesi nedeniyle çeşitli antidepresanları düzensiz olarak kullanıyormuş. Bir yıl önce evde illerinde yayın yapan bir radyoyu dinlerken şiir okuyan spiker dikkatini çekmiş. Onunla tanışmak için yoğun bir istek duymaya başlamış. Çok çeşitli yolları deneyerek sonunda bunu başarmış. Tanıştıktan sonra ilgisi daha da yoğunlaşmış. Onsuz olamayacağını düşünmeye, her zaman her yerde onun sesini duymayı, yanında olmayı istemeye başlamış. Günde 15-20 kez telefonla arar, reddedildiği halde konuşmak için günde birkaç kere radyoya gidermiş. Spikerin onu sevdiğiyle ilgili belirgin bir tutum örneği veremezken, daha çok spikerin reddinin şiddetli olmamasını sevildiğine yorumlayan hasta, bir keresinde spikerden dayak yediği halde bu düşündüklerinden ve arzusundan vazgeçmemiş. İlaç parasından bile keserek ona hediyeler almayı sürdürmüş. Spiker birçok kere hastaya hakaret etmiş. Çeşitli biçimlerde reddini ifade etmeye çalışmış ancak hasta, spikerin gerçekte kendisini sevdiğini, çevresindekilerin onu engellediğini düşünüyormuş. Hastaneye başvurmadan 3 ay önce spiker bu kez bir başkasıyla nişanlandığını söyleyince yukarıdaki yakınmaları ortaya çıkmış. Daha önceki depresif belirtiler artmış. Distimi artı erotomani tanısıyla ve 6 mg bölü gün primozit verilerek bir ay klinikte izlenen hasta, taburculuğu sırasında spikeri artık hoş bir anı olarak kalbine gömdüğünü, kendine yeni bir yol çizmek istediğini bildiriyordu. Vaka 2. 28 yaşında bekar, ilkokul mezunu, tarım işçisi bayan hasta. Kafasında zonklama, kol ve bacaklarında uyuşma ve gerilme hissi yakınmalarıyla acil servis başvurusu üzerine yatırıldı. Yakınlarından kendisinden 15 yaş büyük, evli ve iki çocuk sahibi üst düzey bir bürokratın kendisine aşık olduğunu ve önemli kişilerle bağlantısı bulunduğunu iddia ettiği, son zamanlarda ise bedensel yakınmalarının ortaya çıktığı öğrenildi. 3 yıl önce ölen babasının rahatsızlığı döneminde kendilerine çok yardımcı olmuş bir kasaba doktorunun başka yere tayinini engellemek amacıyla gitmiş olduğu bakanlıkta söz konusu üst düzey bürokratla tanışmış, ona göre bu bürokrat kendisini görür görmez aşık olmuş ve evlenme teklif etmiş. Hasta ilk önce bu teklifi reddetmiş. Ardından kabul edip nişan hazırlıklarına başladığı sırada bürokratın evli ve iki çocuklu olduğu ortaya çıkmış. Ancak hasta buna rağmen müsteşar beyin kendisini çok sevdiğini bildiğini, çünkü ilçelerindeki kaymakamı ve sevmediği devlet görevlilerini tayin etmesinden bunu anladığını, günde 8-10 kere bakanlığı aradığını, hemen telefon kapansa bile onun alo demesinden ne kadar sevgi dolu olduğunun belli olduğunu söylüyordu. Bu tarzda ilişkileri sürerken 2 yıl önce müsteşarın kendisiyle tartışması ve onu makamından kovması üzerine uykusuzluk, iştahsızlık, sıkıntı, çok sigara içme, üzüntü şeklinde yakınmaları olmuş, 3 ay süren bu yakınma döneminde 15 kilo kaybetmiş, ancak daha sonra müsteşar bey için hırka örmüş, bu hırkayı bir kravat ve gömlekle birlikte adresine göndermiş. Bu hediyelerden sonra müsteşarın onunla konuşmaya başladığını, barıştıklarını, düşünen hasta hastaneye yatmadan önce ilişkilerinin bozulduğunu, müsteşarın telefonlara çıkmadığını, bu nedenle sıkıntıdan hastalandığını söylüyor. Müsteşarın bu tarzda davranmasını boşanamadığı için duyduğu mahcubiyete bağlıyor. Yoksa aslında kendisini çok sevdiğini belirtiyordu. Hastaneye yatışından bir süre sonra oldukça öfürük ve canlı olan, devletin çeşitli kademelerinde birçok tanıdığının bulunduğunu, hükümetin onlara sunduğu projelerle icraat yaptığını söyleyen hasta, bütün bunları Allah vergisi yeteneğine, babasının çok geniş bir çevresi olmasına bağlıyordu. Hasta yakınları o güne kadar belirgin bir davranış bozukluğu gözlemedikleri hastanın babasının ölümünün ardından yaşadığı 2 aylık ağır bir matemden sonra bu aşk hikayesini uydurduğunu ve bu senaryoya göre davranmaya başladığını bildiriyorlar. Psikiyatrik değerlendirmesi sonucunda bipolar mizaç bozukluğu, manik atak artı erotomani tanısı olan hastaya 15 mg bölü gün trifloperazin verilmesi ve haftada 3 gün bireysel psikoterapi yapılması planlandı. 2 ay sonra mizacında yatışma, sanrısal sisteminde yumuşama başladı. Tedaviye lityum eklenerek 1 yıldan beri ayaktan izlenen hastanın duygularında hafif dalgalanmalar olmakla birlikte erotomanik sanrısı değişmeden sürmektedir. Vaka 3. 27 yaşında bekar din dersi öğretmeni, kendi isteğinin dışında sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü bir gencin önerisi üstüne onunla ilişkisini düzeltebilmek amacıyla kliniğe başvurdu. Bir yıl önce bir konferansta İslami kesimde gençler arasında oldukça sevilen bir genç aydını görmüş ve aşık olmuş. Bir gün tezini bahane ederek onunla tanışma fırsatı bulmuş, tezini bastırmak istediğini, aslında tezin bahane olduğunu, kendisiyle tanışmanın peşinde olduğunu söylemiş. Bugünden sonra günde kimi zaman 40-50'ye varacak şekilde, bazen cinsel içerikte olmak üzere gencin çağrı cihazına aşk mesajları geçmeye başlamış. Ona göre ilk gördüğü anda genç aydın da ondan çok etkilenmiş ama İslami çevrenin baskısıyla sevgisini ifade edemiyor, çekingen davranıyormuş. Son 2 aydan beri çağrı cihazına mesaj bırakmakla yetinmiyormuş. Bu gencin evini bulmuş, birçok gece belki eve alır diye evin önünde beklemeye, gittiği yerlere gitmeye, arkadaşlarının önünde onun kendisiyle konuşmak için zorlamaya başlamış. Bir keresinde bu gencin arkadaşları hastayı başlarından atabilmek için onu şehrin meydanında dövmüşler. Bu olayın ardından aralarındaki gerilim ve genci takip ve ikna çabaları daha da yoğunlaşmış. Genci ölümle tehdit etmeye, hiç değilse öbür dünyada birbirlerine kavuşacaklarını söylemeye başlamış. Hatta bir siyasi partiyle bağlantısı olan karate okulunun yöneticilerini kendi namusunu kirlettiği gerekçesiyle bu genci tehditte kullanmış. Sonunda genç bir avukat tutmak ve gerekirse durumu mahkemeye intikal ettirmek için harekete geçmiş. Bu arada eğer bir doktora giderse kendisiyle konuşabileceğini söyleyerek hastayı kliniğe göndermeyi başarmış. Kliniğe başvurduğunda yalnızca bu gençle kendisini bir kere konuşturmayı sağlamamız için geldiğini, bu tek konuşmanın kendisine yeteceğini, bu gence onun kendisini ne kadar sevdiğini kanıtlayacağını söyleyen hasta, siyasi partideki yakınlarına baskı yaptırarak bu gençle tanıkların yanında görüşmeyi sağladı. Genç tanıkların yanında hastayla ilgili hiçbir duygusal bağlantısı olmadığını açıkladı. Bunun üzerine hastanın ajitasyonu daha da arttı. Gencin kendi duygularını açıklamaktan korktuğunu, çünkü ilahiyat fakültesi hocalarının kendisiyle ilgili çıkarttığı dedikodulardan etkilendiğini söyledi. İlahiyat hocalarını, hatta eşlerini tehdit etmeye başladı. Bu arada görüşmelere gelmeyi de aksatmadan sürdüren hastaya bu tutumlarının devam etmesi halinde konunun adli psikiyatriye havalesinin önüne geçemeyeceğimizin bildirilmesi üzerine davranışlarını kontrol etmeye çalışacağına ve 4 mg bölü gün pimozit almaya söz verdi ve bir hanım terapistin gözlemciliği altında bireysel psikoterapisi sürdürülmeye çalışıldı. Ancak başarı sağlanamadı. İlk başvurusu sırasında yapılan değerlendirmede primer erotomani tanısı konuldu. Tartışma. Bugün betimleyici psikiyatride insanların birbirleriyle cinsel duygusal ilişkilerinde ortaya çıkan birincil psikopatolojik görünümlere yalnızca ilişki bozukluğu ve sanrısal bozuklukların erotomanik tipi içerisinde yer verilmektedir. İlişki bozukluğu başlığı altında romantik ilişkilerin ne zaman klinik ilgi odağı haline geleceğiyle ilgili hiçbir ölçüt belirlenmezken, erotomanik tip sanrısal bozukluk ise yalnızca genellikle daha yüksek bir konumu olan başka bir kişinin kendisine aşık olduğuna ilişkin sanrıları kapsamaktadır. Dikkat edilecek olursa sunduğumuz 3 vakaya da ampirik bakımdan erotomani tanısı koymak mümkündür. Ancak her biri aynı zamanda çok farklı ampirik ve psikodinamik özelliklere de sahiptir. Aynı durum yazının başındaki ilişki bozukluğu tanısı alabilecek vakalar içinde söz konusudur. Tek başına bir fenomen olarak ele alındığında bile oldukça tartışmalı olan etiyolojisinden klinik görünümüne, tanı ölçütlerinden ve seyrinden tedavisine birçok farklı görüş ileri sürülen birincil erotomani konusunda son zamanlarda birçok yeni toparlayıcı projeler ileri sürülmektedir. Yaşanan olayların da zorlamasıyla konuya adli psikiyatri açısından hukuksal çözümler bulmaya çalışılmaktadır. İlişki bozukluğunun romantik biçimlerinin neler oldukları konusunda ise genellikle psikodinamik yaklaşımla yapılan uygulamalardan edinilen gözlemler ve kavramlaştırma girişimleri dışında yeterince fikir sahibi değiliz. Tüm bunların ortaya çıkardığı bir gerçekte konu insan arzusunun ayırt edici nitelikleri ve aşk ilişkisinin özellikleri bağlamında dinamik olarak ele alınmadığı sürece verimli bir sonuca ulaşılamayacağıdır. Bu nedenle biz insan arzusuna getirilen Hegelci tanım uyarınca bugüne kadar ele alınmamış tüm bu aşk patolojilerini geniş bir spektrum içinde kavramanın olanaklı olduğu düşüncesiyle yeni bir model sunmak istiyoruz. Belirtilmesi gereken bir noktada bu modelin kapsamı içinde ya da buna benzer bir başka modelde aşk patolojileriyle çok yakından bağlantılı olan kıskançlık patolojilerinin ele alınmasının olanaklı olduğudur. Yeni modelin üzerine inşa olduğu temel özellikler iki karakteristiğe dayanmaktadır. Birincisi, yeni model, insanı tek başına kapalı, Newtonian bir sistem olarak algılamaz, diğer insanlarla ilişkileri ve diyalog içinde kavramaya çalışır. Bu yüzden niceliksel ve betimsel farklılıkların yanı sıra niteliksel ve dinamik farklılıkları öne çıkarır. Yalnızca aşk patolojisi yaşayan kişinin değil, ilişkinin karşı kişinin tutum ve davranışlarını da göz önünde bulundurur. Karşılıksız aşk sendromunun anlaşılabilmesi için özellikle savunma düzeneği olarak yansıtmalı özdeşimin kullanıldığı durumlarda arzunun yöneldiği gerçek ya da imgesel aşk nesnesinin özelliklerinin de ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Modelin ikinci karakteristiği ise insan arzusunun ayırt edici niteliğinin başkasının arzusunu arzulamak olduğu noktasından hareket edilmesidir. Tanımladığımız spektrumun karşılıksız aşk sendromu adıyla anılmasının nedeni de budur.